Yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, koronavirüs konusunda Türkiye'deki son gelişmeleri bize anlatabilir misiniz lütfen?
Bayram gelmeden önce bayrama ilişkin yeni tedbirler alınacak mı diye bir merak vardı ama herhangi bir tedbir alınmadı, bir kısıtlama yapılmadı Türkiye'de ve vaka sayıları 900'ler civarında dolaşıyor. Ancak sosyal medyaya baktığınızda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarının arttığına, yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk yaşandığına, hatta bazı hastaların kendilerine yatak bulmakta güçlük çektiklerine ilişkin mesajlara rastlamak mümkün. O da rakamlarla ilgili soru işaretleri yarattı. Bu rakamların doğru olmayabileceğine ilişkin uzmanların yorumları da var. Ve maalesef Türkiye'de Mart ayından itibaren insanlar çok ciddiye almışlardı bu koronavirüsle ilgili tedbirleri. Maske, mesafe, hijyen konusunda ciddi tedbirler alınmıştı. Sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Ama 1 Haziran'dan sonra o tedbirlerin yavaş yavaş geriye gittiğini gördük. Bu çerçevede sayılar da arttı. Bir ara 1600'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 900'ler civarında ve Sağlık Bakanı gelişmelerden ne kadar tedirgin olduğunu hemen her gün yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor. Tedbir ortadan kalktı deniliyor. Yeni normalden bahsediliyordu. Türkiye eski normale dönmüş gibi görünüyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda sahil şehirlerinde, turizm beldelerindeki görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Sahiller tamamen dolu hemen hemen. Mesafe diye bir şey yok. Kimsenin yüzünde maske yok ve bu görüntülerle birlikte Sağlık Bakanı yine uyardı. Birinci dalga sahile indi, kıyılara indi diyerek insanları uyardı ama o uyarıların da bir sonuç vermediğini görüyoruz. Şimdi tabii Ayasofya'nın açılışında bir tartışma olmuştu. Yaklaşık 350 bin kişi o açılışa katılmıştı. O açılışın sonrasında vakaların artabileceğine ilişkin bir endişe vardı. Şimdi de Kurban Bayramı'ndaki görüntüler pek iç açıcı değil. Burada da sayıların artabileceğine ilişkin tahminler hem de en yetkili ağızlar tarafından yapılıyor. Ne olur sayılar artınca? İşte orada Eylül ayında normal griple birlikte koronanın birbirine karışması ve hastanelerdeki yoğunluğun artmasından endişe ediliyor. Bu endişeyi Sağlık Bakanı da dile getiriyor. Aslında Türkiye Temmuz ayında, Ağustos ayında vaka sayılarını 500'ün altına indirmeyi hedeflemişti. Ama görünen o ki 1000'e yakın bir rakamda şu anda devam ediyor. Üstüne çıkması da kimse için sürpriz olmayacak. Bu da Eylül ayından itibaren daha farklı tedbirlerin alınmasını gündeme getirebilir. Yani yeniden hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yeniden 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı, okulların açılmasında farklı bir takım formüllerin gündeme gelmesini beraberinde getirebilir. Bunlar yüksek sesle şu sıralarda Türkiye'de konuşuluyor. Ama vakalar ne kadar artarsa artsın, ki testlerle ilgili eleştiriler de var. Türkiye'de yaklaşık günde 45 bin civarında test yapılıyor, korona testi. Bunların kimlere yapıldığına ilişkin soru işaretleri var. Müteaddit defalar mı yapılıyor? Tekrar mı ediliyor bu testler? Yoksa yeni hastalara mı yapılıyor ki test yapma kriterleri değiştirildi? Bir insan şu anda COVID'li olsa, temas ettiği insanlarda eğer semptom yoksa Türkiye'de test yapılmıyor. Bu da eleştiriliyor uzmanlar tarafından. Yani Haziran'da biraz normalleşmeyle beraber COVID Türkiye'nin gündeminden çıkar gibi olmuştu. Ama Ağustos başı itibariyle şu anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konu yeniden korona oldu. Özellikle kaygı sonbaharda griple birlikte korona vakalarının artması ve bunların hastanelerde yaratabileceği kaotik ortam üzerine endişeler dile getiriliyor. Tabii bir taraftan da ekonomik gelişmeler var. Ekonomik alanda da çok iyi değil göstergeler. Bu çerçevede hükümetin alacağı önlemlerin ekonomiyi etkilemesi, söz konusu olumsuz etkilemesi, olumsuz etkilere ne kadar dayanılabilecek, dayanılamayacağı için tedbirlerde birazcık gevşeme olabileceği kaygısı da özellikle sağlık uzmanları, doktorlar tarafından dile getiriliyor. Böyle karışık bir tartışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz COVID ile ilgili olarak.
Bu süreçte en fazla tartışılan konulardan biri de Diyanet İşleri Başkanı'nın hareketleri, eylemleri. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz Yavuz Bey?
Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'nın açılışından beri çok konuşuluyor. Açılış sırasında Atatürk'e lanet göndermesi olarak algılanan sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı o cuma hutbesine elinde kılıçla çıkmıştı. Bayram namazına da elinde kılıçla çıktı. Böyle bir kılıç aşkı üzerine tartışma devam ediyor Diyanet İşleri Başkanı'nın. Eski bir Türk geleneği, işte sol tarafta olursa barış simgeler, sağda olursa düşmana korku verir gibi bir takım değerlendirmeler var tarihçilerden. Ama Türkiye'de yaygın olarak bugüne kadar hiç kullanılmamış. Özellikle 21. yüzyılda kılıçla mesaj verme konusunda ciddi eleştiriler var Diyanet İşleri Başkanı'na. Diyanet İşleri Başkanı bu geleneği sürdürmeye niyetli gibi görünüyor ve bu yönde de özellikle muhalefet partilerinden çok ciddi eleştiri gördü. Bu kılıçla beraber Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasıyla beraber Türkiye'de hilafet tartışmaları da bir gündeme gelmişti ama onların Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuşmasıyla biraz söndüğünü, o yönde tansiyonun düştüğünü görüyoruz. Ancak Ali Erbaş özellikle Türkiye'de Cumhur İttifakı'nı desteklemeyenler, hatta bazı destekleyenler tarafından da Atatürk'e karşı yaklaşımı, Ayasofya'da dua ederken Atatürk'ü dışında tutması, ona lanet göndermesi olarak algılanan sözleri nedeniyle hala tartışmaların odağında. Üstelik dünyada İslam'a karşı bir antipati yaratabilecek endişesiyle kılıçlı hutbelerine de çok ciddi eleştiriler var Diyanet İşleri Başkanı'nın.
Yavuz Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi sosyal medyayı kontrol altında tutmak için bir yasa geçirdi. Onun detaylarını bize anlatabilir misiniz lütfen?
Sosyal medya yasası, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmasını öngören, bir takım paylaşımların daha süratli bir şekilde kaldırılmasını içeren, mahkeme kararı olmadan sosyal medyayı zapturapt altına alacağı söylenen muhalefet tarafından yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 saatte geçti. Yani yaklaşık 11 saatlik bir mesai komisyonda verildi. 9-10 saatlik bir mesai genel kurulda verildi. Ve Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme Cumhur İttifakı ortaklarının oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı onayıyla da devreye girdi. Şimdi ne olacak sorusunu soruyor herkes. Bir kere Türkiye'deki düzeni bypass edip VPN'le sosyal medyaya ulaşma konusunda hazırlık olduğunu, VPN uygulamaların ne kadar çok indirildiğinden anlıyoruz. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları yasak gelirse diye şimdiden önlem alıyorlar. Ama öyle hızlı bir yasak gelme söz konusu da değil. Çünkü şimdi sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik açmaları için çağrıda bulunulacak. Onlarla bir müzakere edilecek elbette. Sonrasında eğer o müzakerelerde olumlu sonuç alınamazsa bir takım cezalar öngörülüyor. Bu arada bir takım paylaşımların çıkartılması için başvurular olacak. O başvurular çıkartılmazsa başka cezalar öngörülüyor. Yani önümüzde çalkantılı bir dönem olacak. Burada hükümetten gelen kulisler, Facebook, Instagram gibi sosyal medya paylaşımı yapılan platformların Türkiye ile müzakereye hazır oldukları biçiminde ama Twitter'la ilgili bir sorun yaşandığı anlaşılıyor. O müzakerelerin sonucunda nasıl bir sonuca varılacak onu göreceğiz. Ama eğer varılamazsa bant daraltmaya kadar gidecek bir ceza sistemi getirildi yeni yasayla birlikte. Bant daraltıldığında o sosyal medya platformuna ulaşım tamamen engellenmiş olacak. Türkiye'de kullanıcı çok. Bu kullanıcının çokluğuna rağmen sosyal medya şirketleriyle anlaşma olmazsa nasıl bir atmosfer oluşacak? İşte bunlar tartışmalı konular. Muhalefet zaten hükümetin amacının sosyal medyadaki paylaşımları zapturapt altına almak, onları kontrol altına almak, sansür uygulamak için bu yasanın kullanılacağını söylüyor. İktidar her ne kadar bunları reddetse de önümüzdeki günlerde bu tartışmanın bu şekliyle devam edeceği görünüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında pek bir sürpriz olmadı. Ancak bu tartışmaların bittiği anlamına gelmiyor, değil mi Yavuz Bey?
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaptı. Epeyce de tartışıldı kurultayı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dostlarımızla birlikte iktidara yürüyoruz" sözleri, dostlarından kimi kastettiği üzerine tartışmalar yapıldı. Devlet Bahçeli bu konuda bir yazılı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. HDP ile dostluk yaptığı gerekçesiyle. Sonrasında kurultay raporunda da Benzer ifadeler yer aldı. CHP, AK Parti ve MHP karşısında bir demokrasi ittifakı kuracağını belirtiyor ve burada bütün kesimlere de daha yumuşak mesajlar veriyor. Kendisi dışındaki muhalefet kanadında kalan, şu an iktidar yaptıklarından hoşnut olmayan, onları eleştiren bütün muhalefete. Bu arada Kürt meselesiyle ilgili de ciddi bir açılım vardı. Kürt meselesini çözeceğini söz verdi Kemal Kılıçdaroğlu. İlk kez bu kadar da açık konuştu ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapacağını aktardı. Bu da HDP'ye bir yumuşak mesaj olarak algılandı siyaseti izleyen çevreler tarafından. Şimdi CHP'de iki isim yönetim dışında kaldı. 2-3 isim daha doğrusu. Şu anda genel başkan yardımcılığı yapan. Onların yerine yenileri seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını seçecek. Önümüzdeki hafta itibariyle o yönetimin de belirlenmesi bekleniyor. Bu arada bir Muharrem İnce tartışmasının yaşandığını, başladığını söyleyebiliriz. Hürriyet gazetesinde bir yazar köşe yazısında Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacağını ve bir yeni parti kuracağını iddia etti. Aslında bu eski bir iddia. Daha önce de CHP'nin içindeki ulusal kanadın Cumhuriyet Halk Partisi'nde umduğunu bulamadığı ve bir yeni parti kuracağı söyleniyordu. Hatta iktidarın, AK Parti'nin bu yeni kurulacak partiyi motive ettiğine ilişkin bilgiler de vardı. Şimdi iş biraz daha ciddileşmiş görünüyor. Yalçın Bayar, Hürriyet gazetesi yazarı, CHP'yi de yakından takip eden bir isim. Yani orada uçan kuştan haberi olan bir isim. Muharrem İnce'nin bu defa ayrılacağını ve parti kuracağını söyledi. Tabii bütün dikkatler Muharrem İnce'ye çevrildi. İnce Yalova'da bayram namazını kıldı. Herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı gazetecilere. Bu iddialar herhangi bir şey söylemedi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmadı bugüne kadar. Bugün ise bir paylaşım yaptı ama yine tabii olay esrarengizliğini koruyor. Çünkü Muharrem İnce paylaşımında ben hiçbir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, bilgi vermedim dedi. Eğer karar alırsam yakın zamanda aldığım kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğim dedi. Yani CHP'den ayrılıyorum demedi. Yeni bir parti kuruyorum demedi. Ama yeni bir parti kurmuyorum da demedi. CHP'den ayrılmıyorum da demedi. Yani orayı muallakta bıraktı. Bazı CHP'yi yakından izleyen insanlarsa tam Kemal Kılıçdaroğlu kendi A takımını oluştururken, genel başkan yardımcılarını belirlerken bir blöf yaptığı görüşünde Muharrem İnce'nin ve kendine yakın bir takım isimlerin de partinin yönetim kademesinde, MYK'sında, genel başkan yardımcılığı koltuğunda oturmasını istiyor. O nedenle bir baskı unsuru olarak CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağına ilişkin bu kulis haberleri kullanıyor biçiminde de değerlendirmeler var. Ama İnce biliyorsunuz bu son kurultayda aday da olmadı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Bir önceki kurultayda hayli ciddi bir oy da almıştı. Ama yerel seçimlerde CHP'nin başarısı üzerine zaten bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir adayın şansı olmadığı da biliniyordu. Şimdi bu durumda CHP'den ayrılır mı? Eğer ayrılırsa ona yönelik eleştirilerin de çok ciddi biçimde gündeme geleceğini söyleyebiliriz. CHP'yi bölmekle eleştirilecek Muharrem İnce, hatta şimdiden başladı sosyal medyada. İktidarın değirmenine su taşıyacak diyenler var. Ama bütün bu eleştirileri kabul edip yeni bir parti kurar mı? İşte o zaman siyasetteki dengeler küçük de olsa değişecek. Çünkü yakın zamanda AK Parti'den ayrılıp parti kuran iki önemli isim var. O kervana CHP'den ayrılıp parti kuran Muharrem İnce de dahil olmuş olacak. Siyasette dediğim gibi küçük de olsa dengeleri etkileyebilecek bir girişim olacak. Ama şu anda henüz bir netlik yok. Muharrem İnce ne parti kuracağım diyor ne de parti kurmayacağını açıklıyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler.